Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında denizlerde görüldüğü söylenen şu müsilaj denilen deniz salyası hikayesinin siyasette nasıl batağa, pisliğe sürüklediğini konuştuk. Daha doğrusu siyasetin üzerindeki o yoğun, iğrenç tabakayı bir parça kaldırıp altındaki gerçeklere bakmaya çalıştık. Ve o yayın Metin Lokumcu'nun, Metin Hoca'nın 10 yıl önce bugün yoğun biber gazına maruz kaldığı için hayatını kaybeden Metin Hoca'nın aziz ruhuna ithaf edilmiş yayın. Şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese bir kez daha günaydın. Lütfen yayını paylaşın ki ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapacağım, Twitter üzerinden. Diğer dostlar da Twitter'dan mı sadece yapıyorsun diyorsunuz? Hayır değil, Facebook'tan da yayının sayfasından, Patronsuz sayfasından da yapıyorum. Zaten yayın oradan da devam ediyor şu anda biliyorsunuz. Ve sizler de paylaşırsanız bütün dostlar da gelmiş olacak. Hep beraber konuşacağız. Gazetelerde neler var? Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi son derece önemli. Bir yalanın ifşası çünkü. Şaşırdınız mı? Vallahi hala şaşırabiliyorsunuz bilmiyorum. Yalan olduğuna şaşırmayın. Yalanın çeşidine şaşırın. Çünkü bu konuda sonsuz yaratıcı bir iktidarımız var bizim. Sürekli olarak yalan üretebiliyor. Üretecek başka bir şey kalmayınca haliyle yalana sarılıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti son derece önemli. Ama biz her zaman yaptığımız gibi gazete pencereyle başlayalım. Bu sabah pencerenin manşetindeki haber aslında pazar günü dün yayınlanan Sedat Peker'in 8 numaralı videosuna ilişkin. Çünkü orada bir kez daha bir itiraf var, bir ikrar var, bir kabullenme var. Kendisinin Suriye'de çatışan gruplardan Suriye Özgür Ordusu'na El-Nusra'nın eline geçtiğini tabii o söylüyor ama IŞİD'in de kullandığını biliyoruz hep beraber. Zaten El-Nusra dediğiniz yapının IŞİD'in bir kolu olduğunu biliyoruz. Onlara silah yolladığına ilişkin ve bununla birlikte silah yollamaya ilişkin devletin de bilgisi olduğunu, hatta başka araçların da eklendiğine ilişkin ifadesi Şii Türkmenleri vuran silahlar Sadat'tan manşetiyle çıkmış bugün gazete pencere. Sedat Peker'den Türkiye'yi sallayan iddia. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı son videoda Suriye İç Savaşı'nda Şii Türkmenlere saldıran cihatçı El-Nusra'ya silahların Sadat aracılığıyla kendisi adına gönderildiğini söyledi. Sadat bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bizim o gönderilen silahlarla alakalı, ya Sedat Peker'le hiçbir alakası yoktur diye. Ama açıklama zaten başlı başına saçma sapan bir şey. Çünkü o zaman silah gönderdiğini mi kabul ediyorsun sorusunun cevabı yok içinde. MİT tırları konusunda niye o zaman o kadar zulmedildi? Can Dündar'a, Erdem'e, Erdem Gül'e. Neden bunlar yapıldı? Bu sorular hala havada duruyor. İlk yayında söylediğim bir şey, yayın arasında yine çok mesaj gelmiş. Cemaatçiler biliyorsunuz, ben hep söylüyorum. Yani bilerek söylüyorum bunu. Bunlarda numara bitmez diye. Şimdi tekrar görünür hale geldi bu çakallar. Hem de acayip yekten geliyorlar artık. Böyle yazdıkları mesajlarla, anlattıklarıyla falan. Tuncay Opçin denilen bir tip var, bir yaratık. O mesela bize bir özür borçlusunuz diye çıkmış ortaya. Haklısınız, içinizden çüş diye bağırıyorsunuz. Yani size özür falan borçluyuz ama size bir dava borçluyuz. Ondan emin olun. Bu iktidarın size açmadığı bir dava var. Onu borçluyuz. Özellikle medyanın ve adaletin içine etmeniz konusunda. Bu ülkede demokrasi geldiği gün size açılacak ve hepinizin tek tek sürüneceği bir dava borcumuz var. Doğrudur. O borç saklı. Tekrar ortaya çıktılar bunlar. O günkü birlikteliğin içinde herkes kendini bir kenara çekmeye çalışıyor şu anda. Biz yapmadık. Kim yaptı? Sedat Peker. İlk yayında söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Bakın, Sedat Peker'in 8 numaralı videosu uluslararası koruma çağrısı kendisi açısından. Yani hiçbir şekilde Türkiye'ye dönemeyeceğini, o da yalan söylüyor işte, ilk yayında anlattım ya size. Herkesi aptal zannediyor bu insanlar. Öyle üst perdeden sallıyor ki, ben diyor akademisyenlere duş alacağım kanınızda demedim. Ya yalan söylüyorsun işte, anlattım ya, kendi açıklaman ortada. Üstüne gittiğin Rize mitingi ortada. Hepsi bunlar görünürken neyi sallıyorsun ya? Şu anda hükümeti el gösteriyor. Ve diyor ki, bakın bende Suriye konusunda bilgiler var. İran'ı zaten açmıştım, ellemedim. İran dosyası duruyor daha. Yani ben uluslararası camia tarafından koruma altına geçtiğim anda çıktınız. Çünkü sizi çırmak için elimde her türlü belge var, bilgi var ve beraber yürüdüğümüz için bunları döktüğümde kaçacak bir yeriniz kalmayacak. Bugün Yeni Şafak gazetesinden ilk yayında gösterdim. Yine hani kendi aptallıklarını topluma mal etmeye çalışan bir ifade var manşette. Yayın arasında yine çok fazla mail gelmiş. Ya Çok iyimser davranıyorsun. Pelikancıların işleri bunlar falan diye yazıyor. Valla pelikancıların işi, akbabaların işi, flamingolar geri döndü falan anlamam ben. Ama bu yapılan düpedüz, amiyane tabirle salaklığın önde gideni ve bugün Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakın kalıbımı basarak söylüyorum. Bu haber gündeme gelecek ve Yeni Şafak'ta can yanacak. Hem de büyük can yanacak. Çünkü yeri geldiğinde söyleyeceğim size, tekrar anlatacağım. Sevgili Devrim Gürkan, yani 1 milyon yıllık arkadaşım benim, bir gazeteci. O İngilizce aslını yollamış raporun. Michael Rubin'in yazdığı bir yazıdan, 2016 yılı Ekim'inde yazılmış bir yazıdan hareketle. Sedat Peker eliyle darbe yaptırdılar falan diyor. Yazının içinde Sedat Peker eliyle rakiplerini temizledi Erdoğan yazıyor. Ve bunu görmeyeceğini, bu ülkede hiç kimsenin bunu anlamayacağını falan düşünüyorlar bunda. Artık o kadar çaresizler ki. Nereye saldıracağını, kafası kesik tavuk gibi sağa sola koşturmaktan ne yapacakları konusunda hiçbir fikirleri yok şu anda. Sadece saldırıp çamur atıyorlar. Bu kadar. Cumhuriyet'in manşeti zaten bugün gün boyu konuşulacak manşet olacak. Devam edelim biz buradan. Sedat Peker'in iddiaları bunlar. Sadat yalanladı, Peker'i suçladı. Bu haberi mutlaka görelim. Sadat Peker'in videosunun yayınlanmasının ardından iddiaları iftira olarak niteledi. Her şey iftira. Ve Suriye'de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve veya benzeri hiçbir çalışması olmadığını açıkladı. Açıklamada kendilerinin değil, Sedat Peker'in Suriye'ye yasa dışı silah satışı yaptığı ve Peker'in sözlerinin itiraf niteliği taşıdığı belirtildi. Silah satışı mı? Oğlum sizden iyilik de beklenmez lan. Harbi söylüyorum, o orada ben yolladım diyor. Yardım olsun diye ben yolladım diyor. Sattınız mı lan onları da? Ya yemin ediyorum siz de... Hakikaten ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Yani nasıl anlatılır bu? Hiçbir fikrim yok. Ama dünya tarihine geçtiniz. Yemin ediyorum yalanda el yükselterek dünya tarihine geçtiniz. Çok acayip bir grupsunuz. Çok acayip bir grupsunuz. Özal ailesine ziyaret. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Semra Özal'la birlikte kendisini ağırlayan Ahmet Özal'la sohbet etti. Sebep? Sebep? Ne olacak? Ne? Ya gerçekten ne planladığınızı ben merak ediyorum. Ya şu mu acaba? Cumhur İttifakı'nın yanında Tansu Çiller var. Millet İttifakı'nın yanında da Özal ailesi mi olsun? Yani hangisinin lacivert olduğuna bir karar verin, üzerine konuşalım. Hangisi daha lacivertse onunla birlik kurun. Ciddi söylüyorum. Sonra bu kadar uğraşıyorsunuz, günahtır ya. En lacivert hangisiyse onun üzerinden gidelim. CHP'nin stratejisine tıpkı Sözcü'nün yazdıkları gibi benim hiç aklım ermeyecek. Valla kusura bakmayın, benim eksikliğim. Ben sizin yerinizde olsam bu yayını izlemem. Ciddi söylüyorum, izlemem. Bak çok net söylüyorum. İzlemem kardeşim. Ben anlamıyorum bunu çünkü. Sen ekran karşısına geçiyorsun, diyorsun ki yani belki anlatır bize. Anlatamam, anlamadım ki. Anlamadım. Dün ben bu haberi gördükten sonra da anlamadım. Hiçbir şey anlamadım hem de. Döndüm, dolaştım, okudum, fotoğraflarına baktım falan. Fotoğraflarda herkes çok mutlu. Ahmet Özal ilk kez babamı şu öldürdü demiyor mesela. Gülmeye çalışıyor o da. Semra Özal'mış oturan arkasında Ya hakikaten bende bir salaklık var büyük ihtimalle. İçinizden anlayan varsa ne olur bir yardımcı olun bana ya. Ya yapın bir güzellik kardeşim, ben algılayamıyorum. Ciddi söylüyorum, ben algılayamıyorum, benim kafam basmıyor ya. Bakan yanında serbest parkta tek başına yasak. Covid salgını başladığı günden beri pandemi ayrıcalıklı grupları tartışması devam ediyor. Son örnek İstanbul'dan. Gençlik ve Spor Bakanlığı Boğaz'da bir teknede İstanbul'un fethi dolayısıyla fasıl havasında kutlama gerçekleştirdi. Maske, mesafe kuralı hiçe sayıldı. Gördünüz mü? Millet döktürüyor ya, yardırıyor, oynuyor millet. Çok eğleniyorlar. Acayip klarnet çalıyor, darbuka var falan. Çok efsane ortalık. Diğer taraftan uzmanların açık havada tek başına oturmanın salgında etkisi yok açıklamasına rağmen Avcılar sahilde tek başına oturan vatandaşlara 3.460 lira ceza yazıldı. Çöp toplayan bir vatandaşa da yazıldı aynı ceza. Hep kötü şeyler mi oluyor? Hayır, çok güzel şeyler oluyor. Onları da paylaşalım. Bir tanesi, ya çok hakikaten mutluluk duyarak söyleyeceğim bunu. Kamu personeli seçme sınavı var biliyorsunuz, KPSS. Birçok insan için kabus. Sınav kabus, sınavın ücretini yatırmak ayrı kabus. Çünkü gençler bir şekilde kamuda çalışmak, yani tırnak içinde memur olmak için böyle bir sınava muhtaç olduklarını düşünüyorlar. Herkes koştur koştur giriyor ama sınav öyle basit değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni destek projesinde 203 bin aile ferdinin kamu personeli seçme sınavına KPSS'ye gireceği, sınav için ödeyeceği ücreti belediyenin ödeyeceğini söyledi. Belediyeler ne işe yarar? Valla tam da bu işe yarar. Tam bu işe yarar. Ha, yazmış herkes işte 300 lira. 300 lira. Yani bu ülkede asgari ücretin neredeyse kabaca işte %15'i biz ödeyeceğiz dedi onu. Hep bak hatırlatıyorum, aklınızın bir yerinde kalsın. Bu ülke seçim sandığına gidecek. Seçim sandığına giderken bunu düşünün. Mansur Yavaş'ın karşısında aday olan AKP adayı, ki kendisi aynı zamanda eski bakan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öseseki demişti ki bu adamı seçerseniz su faturalarınızı PKK militanları getirecek. Yalandı. Şaşırdınız mı? Ya yalan ağzında yuva yapmış bunların tamamının. Şaşırmayın. Ama yalanın nasıl ortaya çıktığını görün diye söylüyor. Ve ikinci güzel haberimiz, Efes Pilsen basketbol takımı Türk Hava Yolları Euro Ligi kazandı. Avrupa'nın en büyük takımı oldu. Hem de Barcelona karşısında kazandı. Boru değil yani. Hakikaten boru değil. Çok önemli bir başarı. Daha önce Fenerbahçe'de kazanmıştı bu kupayı. Ama Ergin Ataman özel bir başarıya da imza attı. İlk kez bir Türk koç bu kupayı kaldırdı. Daha önce Fenerbahçe kaldırdığında, çünkü onun teknik direktörü yerli değildi biliyorsunuz. Çok büyük bir başarı. Hakikaten çok mutlu edecek bir başarı. Avrupa'nın en büyük takımı. Güzel şeyler de olmuyor mu? Oluyor ama çok az ya. O yüzden işte onları da mutlaka hatırlamak zorundayız. Hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. Gazete Pencere'ye de birinci sayfaya aldıkları için teşekkür ediyorum. Hakikaten bir okur olarak, bir spor sever olarak kendi adıma. Şimdi devam edelim. Dünyanın en güzel haberini göstereyim size. Lan yalan söylenir de bu kadar net söylenir mi? Söylenmez mi ya? Ya yalan ağzında yuva yaptıysa her şeyi söylersin kardeşim. Eski Başbakan Binali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gidişini nasıl açıklamıştı? Şimdi şunu diyebilirsiniz. Türkiye'ye dün gece geldiniz. Tamam mı? Dün gece indiniz havaalanından, böyle baka baka sizi taksici de bir güzel İstanbul'a indiniz. İstanbul'da taksici götürürken sizi bir önce öptü. Sağlam öptü hem de, öyle böyle değil. Yani İstanbul'da iki tur attınız, 650 lira parayı bayıldınız taksiye. Sabah kalkıp dün ben ne yaşadım diye düşünüyorsunuz. Gazeteyi açıp bunu gördünüz ve dediniz ki lan Türkiye nere, Venezuela nere, ne alaka? Olay şu hocam, bir iki dakika bir sakin ya. Olay şu, Sedat Peker uyuşturucu rotasının yenilendiğini, artık Venezuela'dan Türkiye'ye geleceğini, daha önce orada el konulan 5 ton kokainin de Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını söylemiş ve demişti ki organizasyonu Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım yapıyor. Bunun üzerine Binali Yıldırım da çıkıp demişti ki külliyen yalan. Külliyen yalan. Benim oğlum oraya gitti. Ya zaten şimdi şundan kaynaklanıyor. Oğlan hap kadar. Gördünüz çocuğu. 1,24 boy, 32 kilo. Hap kadar be, incecik bir çocuk. Araya mı kaynadı artık? Uçakla nasıl gitti bilmiyorum. Bir de sen meclis dostluk grubunun içine sız. Yani babası diyor ki alakası yok. Tesadüfen onlar orada karşılaştılar. Ama nasıl bir tesadüfse Türkiye Cumhuriyeti'nin Venezuela'daki büyük elçisi de var. İlginç. İşte tesadüf oluyor. Allah'ın hikmeti. Dedi ki benim oğlum gitti. Evet gitti. Sor bir bana, niye gitti? Niye gitti? Benim oğlum maske ve test kiti götürdü oraya. Şimdi hep beraber ertesi gün bunu söyledikten sonra ertesi sabah yayında dedim ki ben, lan ne iyi bir çocuk, biz hepimiz eşeğiz ya. Ya şu pırlanta gibi el kadar oğlan ya, kaşık kadar çocuk. Şu çocuğu, şu Sabi'yi kötülemek için ülke seferber oldu. Fakat işte gazetecilik pis bir şey. Erdem Sevgi'nin haberidir. Bakın bugün herkes araklayacak bu haberi. Herkes çalacak. Yani internet siteleri kendi haberiymiş gibi. Nispeten ahlaklı olanlar Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre diyecek. Nispeten ahlaklı olanlar. Ama onun dışında herkes araklayacak. Sosyal medyada paylaşanlar göreceksiniz. Evde çeyizinden getirmiş gibi anlatanlar göreceksiniz. Erdem Sevgi'nin haberidir. Şimdi gazetecilik böyle bir şey. Demiş ki ulan bir dakika ya. Bir dakika, bizim Venezuela ile böyle bir ilişkimiz olduysa O zaman bu kayda girmiştir, değil mi? Hadi bakalım. 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ne diyordu? Yılbaşından önce gitti. Aralık'ta gitti. O da Aralık'ta gitti deyince Aralık'ın son günü 31, biliyorsun yıl değişiyor. Arkadaşlar, çünkü bunlara sorsanız bak şu yalanı bile söyleyebilir. Ben demedim ki gitmedi diye. Aralık'ta gitti dedim. Aralık'ın 32'sinde gitti. 32, tamam işte 31'ine kadar yokmuş. 32 Aralık kayıtlarını aç. Aç, 32'si ile 33'ü arasında kaç maske, kaç test kiti yapılmış, oraya götürülmüş. Bak, vallahi der bunu bak. Yemin ediyorum yüzü kızarmaz ya. Ya mimik göremezsin kardeşim. Oynamaz, surat oynamaz. Açmış, demiş ki bir dakika ya. Bizim böyle bir sevkiyatımız var mı? Bu tarihler arasında Venezuela'ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadı, ortaya çıkmış. Yok, yok. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye ve Venezuela'daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi. Bir dakika. Ya oğlan küçük diye. Lan çocuğu küçük gördünüz. Kaşık kadar bebe. El kadar Sabiye. Ne yaptınız? İhracat faturası kesmemek için çocuğun eline verip mi yolladınız çantayla? Yazık ya. Ben sabah bu haberi gör. Sarsıla sarsıla bir ağla, bir ağıt sabahtan, yani zor susturdular evdekiler. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Harbi söylüyorum bak, içim çok kötü oluyor düşündükçe. Hani birinci sınıfa başlamış çocuklara kendinden büyük çanta takarlar ya. Garibim onu sürükler, böyle yolda durduğunda eğilir falan. Büyük ihtimalle kaşık kadar bebenin eline verdiler sırt çantasını falan. Yüklediler içine de test kitini. Sırf fatura kesmemek için. Ayıp be. Salgın sonrası yayınlanan tebliğe göre Türkiye'den giden maskelerin gümrük kayıtlarında yer alması gerekiyor. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu kardeşiniz söylemişti size. Ben uydurmamıştım. Demiştim ki bu sektörde, medikal sektörde çalışan bir izleyicim, anlatmıştım ya size, hatırlıyor musunuz? Bana dedi ki bir dakika Ünsal Bey, öyle olmaz. Ben yapıyorum bu işi. Ben yapıyorum. Ya beni de öpüyorlar ya da bunlar öpüyor. Çünkü bize deniyor ki Ünsal Bey, ne yollarsanız yollayın, bu süreç içinde faturalı çıkmak zorunda. Ayrıca izin alıyorsunuz. Öyle boru değil. Yok. Yurt dışına çıkarılacak 50'den çok maske için prosedüre uyulması da zorunluluk. Aha, bunu da söylemiştim ben. Ben bilerek söylemedim. İzleyici, ben hep söylüyorum size, ya bu benim anlamadığım konu kardeşim. Ben bilmem bunu. Ama adını, sanını, şirketinin telefon numarasını, kendi numaralarını yazmış bir izleyicim. Demişti ki, yanlış hatırlamıyorsam 25 seneden uzun süredir bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Ya ben medikalciyim kardeşim. Benim işim bu. Öyle kafana göre götüremezsin. Küçücük çocuğu sen al. El kadar bebe ya, el kadar ya. Hiç, yani şu melek surata baktığınızda da mı üzülmediniz ya? Yemin ediyorum insanlık bitmiş ya. Vallahi bitmiş. Nohut kadar çocuk ya. Sen ver eline şeyi, test kitini, daya maskeyi. Al bunu götür de. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Ya insanda bir parça vicdan olur be. Demek işte Venezuelalılarda da var bu. Hani normalde bizde o kadar, ya hap kadar çocuk, bunu hamama götürsen hanım hanım babasını da getirseydin derler. İşte Venezuelalı demiyor bunu. Kültür farkı varsa demek ondan muhtemelen. Nerede bunun, el kadar bebeği tek başına mı yolladınız Venezuela'ya demiyorlar. İşte dememişler. Sen tut tak sırtına çantayı garibin. Yazık ya, vallahi yazık ya. İnsan üzülür be. Şunun yüzüne baksan, yüzüne baksan kıyamazsın. Dersin ki gel yavrum, yok onu demezsin çünkü o oturursa sıkıntı olabilir. Gel yavrum şurada, yani yanımda dur. Şimdi bakalım bu haberi yalanlamak için nasıl bir yırtma göreceğiz. Zilke'nin de söylediğim şeyi küçümsemeyin. Bakın bu hafta müjde haftası. Artık ne beklerseniz bekleyin. Gaz çıkabilir, tuz çıkabilir, daş düşebilir, ay çıkabilir, hepsi olabilir. Müjde çıkabilir, yani ne bileyim işte esnafa büyük yeni nefes kredisi çıkabilir. Her şey olabilir çünkü bir şey yapmak zorundalar. Kaçacak yer kalmadı. O imam tanıdık. Hangi imam? Ataya hakaret eden Demirkan'ın yönetiminde olduğu vakıf kamuyla içli dışlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ayasofya programında Atatürk'e hedef alan eski imam Mustafa Demirkan, Erdoğan'ın hemşerisi çıktı. Alakası yok. Alakası yok. Nasıl? Connecticut'lı mıymış o da? Aşağıdandır o. Aşağı Connecticut'lıdır o. Çünkü yani onların çok böyle karakteristiktir yüzleri. Demirkan'ın mütevelli heyetinde yer aldığı Güneysu İlim Vakfı'na vergi muafiyeti sağlanmıştı. Rize Güneysu mu? Allah Allah. Vakıf kamuyla bir dizi proje yürüttü. Sefa Uyar'ın haberi. Atatürk'e hakaret eden imama CHP'li Özgür Özel, andolsun ki bu konuşmayı yapandan da sessizce dinleyenden de bunun hesabını soracağız diye tepki verirken, CHP'li Başarır da Mumcu'nun da söylediği gibi halk din sömürüsünü affetmiyor dedi. Bir şey soracağım size. Bak, hafta sonu pazar sabahı herkes saat kurdu, 7:25 geçe dikildi. Gözüm biri açık, biri daha böyle hani ya niye kalkıyoruz, daha devam etseydik. Hani kalk gidelimle öbür ilişkisi sırasında. Ama çok ağır vatansever biri var biliyorsunuz, anlatıyor. Biz vatanı şöyle seviyoruz kardeşlerim falan diye anlatıyor. Ya onun 3. videoda mıydı? Sanırım 3'teydi. Atatürk'ten bahsederken bizim hepimiz için ilk başbuğu Atatürk'tür dediğini hatırlıyorsunuz değil mi? 9. videoda bekliyoruz. Vallahi bak, yayını izleyen ülkücüler, size hiçbir şey söylemiyorum. Yani size çünkü bak, geçmiş olsun artık zaten size yani hiçbir şey söylemiyorum. Siz yaşayacaksınız, yaşamışsınız, boşver. Ya Atatürk'ü bu kadar seviyorsun. Bak adam lanetlidir diyor. Söylesene bir şey ya. Anlatmaya geldi mi, kıssanın beni bir paraya. Menkıbeler havada uçuşuyor böyle. Vallahi billahi neler neler, Kureyş kabilesinden giriyor. İmam Hanifi'den çıkıyor falan be, acayip biliyor. Şuna bir cümle söylesene Allah aşkına. Lütfen ne olur. Vallahi istek yapabiliyor muyuz video için? Bak ben istek yapıyorum. Bu arada birkaç izleyicinin dikkatini çekmiş. Yayının kapanışında bu ülkenin ağacı için ölürüz diyor Ünsal Bey. Bu acaba yayını mı izliyor diye sormuş. Vallahi ben söyledim işte söyleyeceğim kardeşim. 15 gün oldu. Bu kadar adamım var. Çeksinler Kurtlar Vadisi kıyafetini. Her biri Rize İkizdere'de, İşkence Deresi'nde gidip bir ağaca sarılsın. Ya bu kadar seviyorsun vatanı. Tamam ondan vazgeçtim. Şunu yapsınlar. Valla sadece 9. videoda de ki Ayasofya'da konuşan imam halt etmiştir. Diyorsun ya ikide bir. Ha, gayretullah, vallaha gayretullah'a dokunur. Aha dokunuyor işte. Ya ülkede vatanın arkasına, Kur'an'ın arkasına saklanmadık, suç bırakmadınız ya. Yani Allah'tan korkmak, kuldan utanmak, bu kavramlar bitti artık. Rezaletin bini bir para, havada uçuyor artık. Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. göreve kendini atadı diye bir haber var. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan değil, kayyum o. Kayyum çökertilen Bulun'un yardımcısı Profesör Doktor Naci İnci kendisini Fen Bilimleri Enstitüsü'ne vekaleten müdür atadı. Haklı adam. Haklı adam. Ya ne olacaktı? Tek görevli mi oturacaktı? İnci daha önce de Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olmuştu. Başarıya bak abi. Vallahi. Ben de şurada şu yayında övündüğüm tek şey var. Bu yayının hem CEO'su hem ofis boyuyum ben. Kendimi atıyorum sıkıldıkça. Gerçekten yani düşünüyorum lan bugün ne yapayım kendim için diyorum mesela. Diyorum ki ondan sonra tamam ulan diyorum bugün kendimi diyorum CFO da atadım. Vallahi sonuçta bu işin mali boyutundan da ben sorumlu değil miyim? CFO'su da benim bugün oldum daha, bir hayırlı olsununuzu alırım. Boğaziçi Üniversitesi protestosuna katılan ve öğrencileri savunan Fevzi Erçin Hoca'nın da derslerden el çektirildiğini duyduk bu arada. Neden? Çünkü öğrencisini savunan hocadan hoşlanmıyor bunlar. Bak 5 ay geçti, öğretim üyeleri geri adım atmadı. Hala öğrenci de geri adım atmadı. Ve bu dert oldu, büyük dert oldu hem de. Öyle böyle değil yani, ruhu daraldı bunaldı hepsinin. Ne yapacaklarını bilmiyorlar şu anda. Kimse geri adım atmadı kardeşim. Yağmurda, çamurda, ne olursa olsun sıcakta orada bekliyor insanlar. Fevzi Erçin Hoca da en son bu işin ya bu bölümde gadre uğrayanlardan bir tanesi. Ama Feyzi Erçin hocanın şöyle bir özelliği var. Öğrenci çok seviyor ya. Öğrencisi çok seviyor. O öğrenciyi bırakmamıştı. Öğrencisi de onu bırakmıyor şimdi. Bu da size dert olsun. Daha çok olsun hatta. Ama helal olsun ayrıca. Feyzi Hoca'ya da. Bak ya sayfayı kapattım Boğaziçi sayfasını. Oğlanın yüz melek gibi ya. Biraz şeye benzemez mi ya? Biz çocukken çok vardı. Yani eskiden vardı. Allah'tan yeni dönemin çocukları bilmiyor onu. Ağlayan bebe vardı bir tane. Her yere onun posteri asılırdı. Böyle salya sümük ağlayan çok güzel suratlı bir çocuk. Yok lan benzemiyor ona. Yok haksızlık da etmeyeyim şimdi o çocuğa. Tamam çok pis ağlıyordu bebe ama yok bu değil. Küçüklüğü benziyor. Hey kadar ya. Tezkitlerini yedi mi acaba bu? Bak bu da bir sorunsal olarak ortaya konmalı. Test kitlerini yemiş olabilir bu. Çok zayıf ya. Ondan. Kaşık kadar bebe ya. Vallahi el kadar ya. El kadar çocuk ya. Lan hiç mi vicdanınız yok be? Ayıptır. Vallahi ayıptır ama işte bunlar dinlemiyor. Ayıp günah bilmiyor kardeşim. Profesör Tanju Tosun konuşmuş bugün İpek Özbey 360 derece röportajlarında. Demiş ki siyasetin çivisi çıktı. Hocam çivi falan çıkmadı. Bak bu teşhis tamamen bana aittir. Siyasetin tahtası kırıldı. Çiviyi çakacak yer yok. Siyasetin tahta çürük. Bitti artık yani. Bugün Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 1 Haziran'dan sonraki yol haritası açıklanacak. Ne zaman? Akşam. İyi de 1 Haziran yarın. Tamam işte. Açıklanacak. Ya diyelim ki esnafa tam açılma geldi. Yarın neyle açacak? Evde hani elde kalanla bir şey yapıp mı getirecek? Nasıl açacak bu insanlar dükkanları? Ya neyin cevabını vereceksin ya? Çok acayip, çok. Ama tabii Cumhuriyet Gazetesi'ne burada bakıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi de cihatçılara silah Sadat'tan gitti diye bir haber var. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi daha geçen hafta biz Can Dündar dönemini savunmuyoruz diye başyazıdan açıklama yaptı. Ben diyorum ben anlamıyorum kardeşim. Vallahi bak yanlış yayın izliyorsunuz ya. Gidin doğru düzgün bir şey izleyin ya. Anlamıyorum ben bunu. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi geçen hafta yayınladı o. Biz Can Dündar yani çok zor atlattık o dönemi savunmuyoruz dediğinde. Şimdi mesela bir özür yazısı yayınlayacak mı? Ya bu gazetenin genel yayın yönetmeni yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Orada yaşıyor, Almanya'da yaşıyor hala. Bu gazetenin Ankara temsilcisi dosyası ayrılana kadar beraber yargılandı Can Dündar'la. Sonra ayrıca tek başına yargılandı. Sadece bu MİT'tirleri haberinden. Cumhuriyet'in bir özür borcu var mıdır? Zannetmem. Ah ya, ah, ah, ah. Şu birinci sayfadaki şu gül yüze bak ya. Bir fotoğrafı var yani şöyle bakıyor. Test yemeyecek miydik lan o kitleri biz? O bakış var yani. Acaba ondan mı ki ya? Vallahi bak. Lan yedim ben o kitleri. İyi yaptın. Çünkü polis Venezuela girişinde yakalasaydı kötü olur. İyi yapmışsın yemekle. Hepsini mi yedin? Hepsini. Zaten kaç bin taneydi ki? Kaşık kadar. Yani kursağıma gitmedi. Sabah gazetesinin bu sabahki manşeti dünyayı gezdi, şifayı Türkiye'de buldu. Bu haberi tutun aklınızın bir kenarında. Çünkü aynı haber başka kullanılacak bir bok olmadığı için mesela takvime de saplamışlar aynı haberi. Dünyayı gezdim, şifayı Türkiye'de buldum. Vallahi bak. Burada gırtlakla ilgili bir haber var. Takvimde yanlış hatırlamıyorsam gözle ilgili bir haber var. Ama şifayı Türkiye'de bulanlar. Bulmuş. Yani demek ki bulunabiliyor kardeşim. Yani nasıl anlatayım ben size ya? Dur bak. Göstereceğim yani bunu görmeniz lazım kardeşim. Bunu görmeniz lazım. Vay arkadaş ya. Ama işte işin şöyle de bir saçma boyutu var. Şifa haberi burada var, öbür tarafta var, her yere girmişler. Fakat şifa haberinin içinde bizim asıl görmemiz gereken haberler yok. Mesela Türkiye'de en son ne yaşandı, ne oldu? Hiç kimsenin umurunda değil. Ciddi söylüyorum. Abi güzelliğe bak ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu sizin de görmeniz lazım. Şu bakıştan bahsediyorum. Şu Sabiye iftira atıyorlar. Görüyorsun değil mi? Ayıptır be. Ayıptır. El kadar çocuk be. Ya neyi paylaşamadınız? El kadar bebek, kaşık kadar ya. Ne ya? 60 bin tane maske yedi diye mi yapıyorsunuz bunu? Günah. Günah. Vallahi günah. Billahi günah ya. Neyse işte öyle. Ali Çağan demiş ki Can Dündar dün MİT tırları videolarını yeniden yayınlayıp olayı anlattı. İzlemenizi tavsiye ederim. İzledim dün gece. Gördüm. Ya, hatırlamaya gerek yok ki. Ya aklınızdan çıktı mısın? Benim çıkmadı. Ben hatırlıyorum. Ah canım ya. Ah ah ah ah. Şu çocuğa iftira attılar. Kısıtlama bir güne inebilir. Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak kabinede kısıtlamaların bir bölümü kalkacak. Hangi bölümü? Onlar kendilerini bilir. Bana söylettirmesinler zorla. Çok acayip be, çok acayip. Bak bu kadar şey oluyor. Ama mesela bu gazetede İçişleri Bakanı ile ilgili haber yok. Yok, Adalet Bakanı ile ilgili haber yok. İlginç tabii. İşte oluyor böyle şeyler. Hürriyet gazetesinin Ahmet Hakan bugün bir yazı yazmış. Diyor ki Atatürk'e dil uzatmadan olmuyor mu bu işler? Hangi işler? Genel yani. Kim uzatmış Atatürk'e dil? Ayasofya yazmış ama kimin uzattığını yazmamış. Niye? Şimdi hepimiz öğrendik ya YÖK Başkanı Yekta Sarıç'ın kayınpederiymiş. Atatürk'le ilgili konuşan o tip. Yani kimin kayınpederi olduğunun bir önemi yok ki. Orada içeride o konuşmayı kimin dinlediğinin önemi var. Bana ne yani adamın kızı biriyle evlenmiş, başka biri işte ondan torunu olmuş. Bana ne ailesine niye bulaşıyorsun insanların? Bana ne kimle evlendiğinden? Orada o konuşmayı kim dinledi? Beni ilgilendiren o. Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayı gördünüz mü? Yazık ya, vallahi yazık ya. Neyi nereden düzelteceklerini şaşırmış durumdalar. Sözcünün manşeti alayınıza yazıklar olsun Atatürk'e kin ve nefretiniz bitmedi. İmam Ayasofya'da bu duayı etti. Mustafa Demirkan. Lütfen duayı dinleyin. Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak devam edebilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde bu mabedi şeriften ezan-ı Muhammediye ve namaz her şeye yasak olarak müze haline çevrildi. Onlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Senden daha zalim ve kafir birini ben görmedim. Sensin. İnsanların arasında düşmanlık tohumu ekiyorsun. Senden daha büyük kafir olur mu ya? Senden daha büyük zalim gördü mü bu ülke? Sensin. Zalimin dibisin. Batağın dibisin. Ama orada işte kimin dinlediği önemli bu konuşmayı. Kimin ses çıkarmadığı önemli kardeşim. Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin, bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma. Senden bahsediyor değil mi? İnşallah. Allah tekrarını nasip etmesin. Öyle söyleyeyim. Yekta Saracın kayınpederi. Vay Allah ya. Vay Allah'ım ya. Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Muhammed Samet Akkaya, Atatürk bu ülkenin kurucusu olduğu gibi herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyettir diye konuşmuş. Bak Hacı amca ne olacak biliyor musun? Seni satacaklar. Vallahi başka çare yok. Bir de şunu da söyleyeyim. Senin damadın da hayatına şey yaptın yani etki ettin. Kötü etki ettin. Ciddi söylüyorum. O da gidici. Çünkü bu hafta böyle bir hafta. Yani göklerden gelen karara değmemesi için bu hafta şu adı geçenlerin tamamıyla ilgili operasyon olabilir. Bakanlar kurulu değişebilir, parti yapısı değişebilir. Anayasa değişikliğinde baraj konuşturulabilir mesela. Her şey çıkabilir ortaya. Çünkü bunun konuşulmaması gerekiyor. Çünkü Sedat Peker'in şu iddiası var ya, bakın bu işi uluslararası boyuta taşıyor. Hep bugüne kadar bizlere, bu ülkeyi seven insanlara ülkeyi hep yurt dışında şikayet etmek gibi bir yalan atıldı. Ya sizden daha ağır bunu yapan olmamıştı. Ama bugün geldiğimiz yer var ya, Türkiye'nin uluslararası hukukta suçlu gibi ortada kalmasını getirecek. Üstelik tarafları belli olayın, yapanları belli. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Ya görmüşsündür sosyal medyada. Şimdi bunu eleştirirken insanlar öyle ifadeler kullanıyorlar ki ya kardeşim bir aran olsun diyorum yani. Bir aran olsun ya, bir ayarın olsun. Yani insanlar diyorlar ki işte eğer Mustafa Kemal olmasaydı, Atatürk İstanbul'un işgalinden sonra o milli mücadeleyi başlatmasaydı, genç cumhuriyeti kurmasaydı, bugün işte kilise korosunda şarkı söylüyordun. Ya kilise korosunda şarkı söylemek kötü bir şey değil ki. Niye birine vururken başka birine de vurma ihtiyacı hissediyor insanlar? Ya bu ülkede ağzından çıkan sözün ağırlığını taşıyabilecek insan gerçekten kalmadı mı artık ya? Herkes mi yokuş aşağı gidiyor? Burada yapılan saygısızlık, rezalet doğrudan bu herifindir. Herif-i naşerif bunundur. Ama ona yapacağım diye insanları bu ülkenin, yani dine inanmayanı, ne bileyim Hristiyanını, Yahudisini niye eziyorsun kardeşim? Niye onları aşağılıyorsun ki? Onun günahı değil ki bu. Kilise korosunda şarkı söylemek kötü bir şey değildir. İnanan ona da inanan vardır. O da hayatını öyle yaşar. İlla böyle bir yerden saplayacak yani. Mutlaka geçirecek. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un fethiyle ilgili töreninde yapılan konuşmayı Mustafa Demir Hoca'nın konuşmasında duydunuz muhtemelen. Sevgiden bahsediyor mesela. İnsanlar arasında birlikten bahsediyor. Öbürü derdi o. Niye biliyor musunuz? Kuyruk acısı çok büyük çünkü. Kuyruk acısı çok büyük. Bu ülkede yobazların tasfiyesi ancak köy enstitülerinin son gününe kadar yapılabildiği için. Ondan sonra at oynattığı için bu herifler. Çok normal yani, canı yanıyor düşündüğü zaman. Rus turistler elde bavul Putin'in kararını bekliyor. Ha şunu da söyleyeyim. Bir dakika. Bakın burada önemli olan bunun karşısına çıkanlar var ya. Ya sen siyaseten bunun karşısına çıktın. Mesela hani hep söylüyorum ya burada Muharrem İnce. Ya sizin bu konuyla mesela Muharrem İnce'nin bu adamla ilgili hemen işte suç duyurusunda bulunuyor falan. Yapma hakkın yok ki senin. Senin yapma hakkın yok kardeşim. Ayasofya açılıyor dediler. Koşa koşa gittin Sultanahmet'in bahçesinde, giremedik Ayasofya'ya ama Allah kabul ederse burada kılarız falan diye. 300 bin insanla Covid tedbirlerini çiğneyerek orada gittik, namaz kıldın. Senin söyleyecek hiçbir şeyin yok. Şunu söyleyebilecek cesaretli siyasetçiye ihtiyacımız var bizim. Kardeşim o doğruydu. Ayasofya'nın hepimiz için önemi malumdur. Bu yüzden müze statüsüne biz iktidar olduğumuzda bir daha alacağız diyebilmesi. Hayal mi? Vallahi şu anda hayal. Ya ben Kılıçdaroğlu Özal'ları ziyaret etmiş diye haber okuyorum. Sen bana diyorsun ki bu biz ne anlatıyoruz kardeşim ya? Biz ne anlatıyoruz ya? Rus turistler elde bavul Putin'in kararını bekliyor. Ne kararını? Türk ve Rus turizmciler kadar Rus turistler de 1 Haziran'da açıklama yapacak olan Rus elleri Putin'in ağzına bakıyor. Türk turizmciler kadar Ruslar da kısıtlamanın kalkmasını umuyor. Herkes elde bavul. Sus sus sus sus sus. Dur lan, konuşuyordur. Ha onu söylemedi. İcraatın içinden yapıyor. Öyle mi bekliyor gerçekten? Sözcü kafası çok zor anlamak. Çok zor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arada Mustafa Demirkan'ın sözleri üzerine açıklaması var. Kimin damarında zalim kanı akar çok iyi biliriz. İsim vermek ister misiniz Kemal Bey? Ya biz valla bu ülkede çok daha çok çekeceğiz bundan. İnsanların hani böyle cesaret gösterememesinden, cebine cebine konuşmasından. Sonra günah ya. Şuna zulmediyorlar ya. Sabah nasıl içimi çeke çeke ağladıysam, ya komşular rahatsız oldu o kadar. Şunun eline sen ver maskeleri, test kitlerini. Günah ya. O birinci sınıftaki çocuğa taktıkları ağır çanta gibi nasıl götürdü bu ya? Ah canım, ah. İnsanoğlu vicdansız işte, söylüyorum. İnsanoğlunun acıması yok. Yok kardeşim. Devam edelim. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti gelecek Haziran isyanında saklı. Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilip yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlayan, kısa sürede milyonlarca kişinin adalet, demokrasi ve özgürlük talebiyle büyüyen bir harekete dönüşen Gezi direnişi 8 yaşında. Bugün Gezi'nin yıl dönümü. Gezi direnişinden 2 yıl önce polislerin biber gazlı müdahalesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren devrimci öğretmen Metin Lokumcu için de bugün bir anma düzenlenecek. Biz de ilk yayını biliyorsunuz Metin Hoca'nın aziz ruhu için ona ithaf ederek yapmıştık bu sabah. Bir gün bir gezi manşetiyle çıkmış. Bugün tam sayfa geziyi kullanmış. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bugünkü manşeti: milyonların umudunda, iktidarın korkusunda yaşıyor. Çevre mücadelelerinin sürdüğü, mafya siyaset sermaye ilişkilerinin ortaya döküldüğü, günümüzden 8 yıl önce milyonların adalet, özgürlük ve eşitlik talebiyle alana çıktığı gezi direnişinin yarattığı umut hala devam ediyor. Umut da devam ediyor, buçuk da devam ediyor. Elimle gösterdim, özür dilerim. Buçuk da devam ediyor. O yüzden şeytanlaştırmaya çalışıyorum. Bak, ilk yayında söyledim ya, bir daha söyleyeyim. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Bugün hani birbirine düşman olan gruplar var ya, kim onlar? Mesela AKP'liler, halihazırda AKP'de olanlar. İçinden çıkmış grup: Gelecek Partisi, Deva Partisi. Beyaz gömlekliler, biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu beyaz gömlek giyince aklandık zannediyor. Torosun da rengi beyaz. Söyleyen de sensin. Olmuyor demek ki, değil mi? O cemaatçiler. Bunların üçünü Voltron gibi bir araya getirebilecek sihirli bir kelime var. Gezi de bunlar kıçın kıçın birbirine yapışır. Hemen. Ortak düşmanları çünkü. Neden? Çünkü onların söylediği toplumsal o yaşama ilkesine baş kaldırdır gezi dediğin. İçinde olmaktan gurur duyduğum bir şey benim. Neden? Öyle olmalıydı. Bana karışma kardeşim. Sen kimsin ya? Benim hayatıma nasıl karışıyorsun diye ortaya çıkan bir hareketti. O yüzden anında kıçın kıçın yapışırlar birbirlerine. Hani bugün çok demokrat diye hepsi. Taksim'e cami yapıldı deniyor. Allah razı olsun diyor Ahmet Davutoğlu. Ya bizim ihtiyacımız cami mi gerçekten? Bu ülkede elinde tablet olmadığı için, tableti geç, İnterneti olmadığı için derslerini takip edemeyen çocuklar var binlerce. Bizim ihtiyacımız o değil mi Ahmet Bey? Ama işte hep söylüyorum ya, sizi ortaklaştıran şey, bizim sizle asla bir araya gelmememizi gerektiren şey. Aynı şeye inanmıyoruz biz. Hayat aynı yerden bakmıyoruz ama iyi bir şekilde değil. Siz bu ülkenin insanların iyiliğini falan istemiyorsunuz. Gerçekten şu anda konjonktürel, durumsal, dönemsel bir ayrılık sizinki. Bak, gezi diye bağır, bunlar anında kıçın kıçın yapışır birbirine. Hemen, hiç değişmez. Sadat El Nusra'ya silah yolladı. Sedat Peker'in sözleri. Devam edelim. Bu arada Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'ya yönelik istifa talepli gösteriler var. Onlar da gazetenin birinci sayfasında yer almış. Yeni Şafak'a bakalım. Dur, size Yeni Şafak'tan göstereyim. Biden geldi, Peker planı raftan indi. Bak şimdi dikkatli dinle. İlk yayında anlattım. Yani dediğim gibi, burada bir kez daha adını anayım da, benim hakikaten haberim olmazdı bundan. Çünkü bu kadar şeyin arasında ben oturup o yazıyı gerçekten okuyamazdım. Ama sağ olsun sevgili Devrim Gürkan. Eski bir TRT muhabiridir. Bir dış politika muhabiridir. Devo sağ olsun sabah bunu yollamış. Gördün mü bunu acım diye. Çünkü çevirisini de yapıyor adam aynı zamanda. Ya oturdum ben sabah bir turda bunu okudum. Ama tam Devrim'in dediği gibi. Çünkü burada haberde deniyor ki 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önce fısıldayan eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in 12 Ekim 2016 tarihli yazısı Sedat Peker'in içinde olduğu senaryoyu deşifre ediyor. Rubin, Erdoğan'ın 3. darbe girişimine maruz kalacağını ve darbenin Peker üzerinden olacağını öne sürüyor. Biden'ın göreve başlamasıyla 4,5 yıl önceki senaryonun raftan indiği görülüyor. Yazıda onu demiyor ki. Bak, ben sana yazıyı göstereyim. Söylüyorum. Yazının başlığı: Türkiye'de politik şiddetin bir sonraki aşaması. Tamam mı? Bunun içinde Michael Rubin yazıyor, anlatıyor. Ama daha yazının girişinde, orada yazının tarihi, anlattığı Yeni Şafak gazetesinde doğru olan bir şey yok mu? Var. Yazının tarihi doğru. Bak, onu doğru yazmış. Bunlar için büyük başarı. Yani gerçek bir şeyden bahsedebilmek, ağzı bükülüyordur bunun ya. Yazarken. Dediği doğru. 12 Ekim 2016 tarihli. Ve orada yazı daha başlarken neredeyse diyor, yani bir yandan çevirerek gidiyorum. Türkiye'de hiç kimse İngilizce bilmiyor bu arada. Sadece Yeni Şafak'ın editörleri biliyor. Kalanları, herkes İngilizceden bir haber. Ciddi söylüyorum. İngilizleri böyle kırmızı urba giyen, kendi aralarında u diye konuşan, çakmak taşını sürerek ateş yakan insanlar zannediyor. Hiç kimse görmemiş. İngilizce bilgisi hepimizde -3. Neredeyse 3 ay oldu diyor başarısız darbe girişiminin üzerinden geçen zaman. Ve diyor 15 Temmuz öngörülebilir bir şeydi diyor. Gerekçelerini sıralıyor Michael Rubin. Dediği gibi hani kendisi eski bir istihbarat görevlisi Amerikan devletinin. Tanınmayan bilinmeyen biri de değil bu arada. Yani nasıl bir herif olduğu biliniyor. Devlet de biliyor bu arada. Diyor ki Danny Roderick'e dayandırıyor bir yerde. Harvard Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden bir tanesidir diyor. Burada diyor temel sorunsalı o anlatıyor bize yazının içinde diyor. Onun da daha önceki paylaşımlarından. Bu diyor o kadar insani kanıtlar vardı ki diyor. O kadar insani, o kadar çok kanıt vardı ki diyor. Türkiye'deki istihbarat servisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin de bildiği bir şeydi üstelik bu diyor. Yeni Şafak'ta diyor mu? Yeni Şafak'ta onu demiyor. Niye? Kimse İngilizce bilmiyor ki. Nasıl mutlu olmuştur bunu yazan Dümbelek? Dün oğlum bir haber çaktım. Yarın dağıtacağım Türkiye'yi. Dağıttın. Bak bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra muhtemeldir ki kan tahlilinde kullanılacak 3 tüp kan olacak ama şırınga olmayacak. Öyle düşün. Çok acayip şeyler yaşanacak. Diyor ki bütün bunlar biliniyor diyor. Ama diyor burada en güçlü mafyozo diye kullanmış. En güçlü işte suç örgütü lideri diye çevirelim biz onu. Tamam, zorlayalım iyice. Sedat Peker'den bahsediyor. Ultra milliyetçi diyor. Kendisiyle ilgili tanımlaması öyle. Ultra nasyonalist diye tanımlamış. Halbuki alakası yok. Bak anlaşılıyor işte. Bildiğin iş adamı aslında. İş yapmaya çalışıyor. Silah yolladım iyilik diye ticaret çıkıyor. Diyor ki bir paragrafın başlangıcında. Peker'in tartışmalı geçmişin, ama ben yaparım aslında bu işi ha. Harbi söylüyorum bak. Peker'in tartışmalı geçmişine baktığınız zaman diyor. Beraberliklerinin, Erdoğan'la beraberliklerinin ve ortak iş yapmalarının asla durmadığını görürsünüz diyor. Allah Allah. Lan bunu da yazsana. Oğlum aynı yazı lan. Aynı yazının altında. Hayır, senin yazdığın bölümü nereden çıkarttım? Ben onu hala bulamadım. Çok döndüm ama bulamadım yazının içinde. Bu arada cemaate bahsediyor. Cemaatten bahsediyor daha doğrusu. Erdoğan diyor geçmişte pis işlerini yaptırabilmek için. Gerçekten tam kullandığı bu. To do his dirty work diye yazıyor. Pis işlerini yaptırabilmek için cemaati de kullandı. Gülen'in ağını kullandı diyor. Oğlum bu yazı gerçekten mi aptalsınız siz ya? Hep için lan içinizde bir tane ilaç o. Ya şu dondurmanın çubuğundan çıkan o balla ona sürmeye bir parça akıl rica ediyoruz ya. Hiç mi yok lan aranızda bir tane? Bir insan evladı da demedi mi size? Ya kardeşim bunu ya lan yapmayın oğlum. Yapmayın. Günahtır ya. Manyak mısınız siz? Bunu biri okur rezil oluruz. Niye? Herif silmemiş ki bloktan yazıyı. Duruyor hala. Vallahi ulaşabiliyorsun. Vallahi de billahi de ulaşabiliyorsun yazıya. Dur. Dur. Dur kardeşim. Bak sana yerini söyleyeyim. AEI küçük harfle AEI.org Foreign and Defense Policy sitenin adı. Middle East başlığı altında. Yani sadece şöyle girin. Michael Rubin The Next Phase in Turkey's Political Violence. Yazının başlığı bu. Allah aşkına girin görün. Duruyor yazı hala. Ya bu yok olmuş falan değil ki. Bunu yapan dümbelekler bunun içinden bir manşet çıkartmışlar. Yeni Şafak'a tam sayfa koymuşlar. Tam sayfa. Oğlum biri görür lan bunu. Biri yazıyı okur. Aralarından birinin bile aklına gelmemiş. Yazı bitiyor mu? Bitmiyor abi. Bitmiyor. Yazı bildiğin kabus. Normalde Erdoğan İngilizce bilse, One Minus ötesine geçebilse, şu yazıyı okuduğu zaman bak yazıyı kıvırır, bununla döver getireni. Ciddi söylüyorum. Çünkü yazının son bölümünde Susurluk skandalına atıf var. Vallahi var. Yemin ediyorum var ya. Kardeşim yani adam Susurluğu bile hatırlatmış yazının içinde. Ben şimdi adını almayacağım kendisinin de. Bir malum siyasi lider gibi bunu yazan, bunu yazmakla Neyi hedeflemektedir, ne yapmak istemektedir diye soruyorum. Hani yapmışsın. Bak şimdi bunu yaptıktan sonra ben sana Yeni Şafak'ın manşetini hatırlatayım. Biden geldi, Peker planı raftan indi. Trump planları bozmuştu diyor. Trump diyor planları bozmuştu diyor. Oğlum seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz bu adamı? Saçaklıyı. Onunla da bir şeyiniz yok. Yalnız Yeni Şafak'ın bir tane uyandığı nokta var. Gerçekten. Bir tane uyandığı nokta var. Şu ana kadar ilk yayında ben söyleyene kadar başkasından bu yorumu duydunuz mu bilmiyorum. Hani dedim ya Sedat Peker uluslararası yardım çağrısı yapıyor artık. Türkiye'den bana hayır yok. Uluslararası camia beni kurtarsın, ben de belgeleri sıkayım diyor. Çok net söylüyor bunu. O videodan benim anladığım bu. Yani Suriye anlatırım, İran anlatırım, Venezuela kokain yolu anla. Ya ah ya ah ya ben ne yapayım ya? Başım alıp nerelere gideyim? Ya şu el kadar bebeğe yaptınız ya şu zulmü. Ve diyor ki Sedat Peker, beni diyor kurtarırsanız siz kurtarırsınız. Çağrı o. Yeni Şafak bunu anlamış ve diyor ki CIA ile görüştüm. Peker, Rubin'in 2016'daki yazısından sonra 2000'li yılların başında Swiss Otel'in Kral Dairesi'nde Amerikan elçilik görevlileri CIA ve DEA ajanlarıyla görüştüğünü itiraf etmişti. Peker kendisine mafya diyen Rubin'e de sizin büyükelçilik yetkilileriniz CIA, DEA ajanlarınız iki yeminli tercümanla beraber dünyanın her yerindeki mafya babalarıyla görüşme mi yapıyor karşılığını vermişti. Şimdi adam haklı olarak diyor ki acı görüştüysek diyor hepiniz oradaydınız lan diyor. Der. Der yani bunu bir organize suç örgütü liderinin de deme hakkı var. Hepiniz oradaydınız diyor. E şimdi benim aklıma şu geliyor. Yani Swiss Hotel görüntülerini falan geçin. Artık onların çok ötesine geçtik. Bu CIA ile görüştüğüm hikayesi var ya. Ben Sedat Peker'in elinde bundan daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Hani diyor ya Tayyip abi önümüzdeki videoda seninle helalleşeceğiz diye. Vallahi bilmiyorum artık. Çok sık kullandığınız argüman hani çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Vallahi o kadar çok çiğ yemişsiniz ki karın ağrımasını bozun, bırakın motoru bozmanız an meselesi. Ciddi söylüyorum. Yani bunun sonu mırmırık. Ben size söyleyeyim kardeşim de sabah sabah daha fazla iğrençleşmeyelim. Akşamın bugünkü manşeti BioNTech ile Ar-Ge projesi. Merkez Ağustos'ta açılıyor. TÜBİTAK Başkanı Mandal, Uğur Şahin'in de işbirliği yapacağı Ar-Ge merkezinde aşı ve kanser ilaçları araştırmaları yapılacağını söyledi. Geçen sene bu zamanlar hadi lan bunların aşısından da bir bok olmaz. Biz Çin kullanıyoruz koçum. Çin'i seviyoruz oğlum falan diyorlardı. Bu kadar öngörülü bir hükümet. Normalleşme takvimi için karar günü. Ben olsam öyle demezdim. Ben Yeni Şafak için bir karar günü olduğunu düşünüyorum ya. Ciddi söylüyorum. Ama o haberi yazan kimse var ya. Yani düşün. Kan tüpü var, kan alınmış, şırınga yok. Akşam da böyle geçelim dünyanın en güzel gazetesini. Onu görelim ya. Bunlar hikaye ne olacak ki bunlar? Yazılır, atılır, tutulur. Aman ölümlü dünya. Takvimin bugünkü manşeti dedim ya hani. Lan sabah gazetesi şifa haberi yapmış. Biz de yaparız. Ama abi onlar gırtlak kanserinden dönüşüyor. Biz göz haberi yapalım biz de. Bizde o göz var çünkü. Bak tedavi gördü. Gör bölümünü kırmızı yazıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi'nde yeniden ışığa kavuştu. İlk sözü bu oldu. 29 yıl sonra görebilmek çok güzel. 4 yaşında havale geçiren Sefa Küçüker 33. GBT lazım olursa. Görme kaybına uğradı. Yıllarca ameliyat ve tedavi denedi ama ışığa hasret kaldı. Son olarak Çam ve Sakur Hastanesi'nde çare aradı. Başarılı bir kornea nakli yapıldı. 29 yıl sonra tekrar görmeye başladı. Hocam şey yapmış olmayayım, rahatsızlık vermiş olmayayım ama bizde bu göz işi çok ileri zaten. Vallahi sizin Çam ve Sakura ile çok alakası yok. Çok ileri bizde. Ciddi söylüyorum hani bu Taksim'de gezen ya adam gezer tabi abi, pasaportu var sonuçta. Şu kafaya hepsi Kerim Abdülcabbar gibi beyaz havlu bant takıyor ya saç ektiren abiler. Kıskanıyorum ben hepsini açık söylüyorum kıskanıyorum. Onlar var ya onların bir farklı versiyonda göz ameliyatına gelenler. Üçüncü grup var diş hekimlerine gelenler. Kendi ülkelerinde vallahi bak pavyon hesabı gibi çıkar. Bir git Ki bizde de öyle ucuz değil bizim gelir düzeyimiz için. Pahalı. Ama adamın yani ömrü geçer. İki tane implant yaptırsa hayatı yamulur. Türkiye'ye tedaviye geliyorlar. Turizm aynı zamanda. Hani uyandırmış gibi olmayayım da. Bu arada yine de ulan bizim haber saçma olabilir. Sabahın haberini de indirelim biz. ABD'den geldi, şifa buldu. Yayın arasında başka bir izleyici Ünsal Bey iki tane güzel haber var dediniz ama Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda şampiyon olan Ayşe Onbaşı'yı unuttunuz. Ayşe Begüm Onbaşı yazmış. Doğru. Vallahi unuttum, benim hatam. Çok özür diliyorum. Ayşe Begüm Onbaşı da bizi acayip gururlandırdı. Dünya şampiyonu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Tatil zamanı. Hazır mıyız? Hadi tatile. Koronada mülk sahipleri parayı vurdu. Tatil yapacaktık. Dur ya, seninle ne alakası var? En çok fiyat artışı Ege'de oldu. Alaçatı'da metrekare satış fiyatı 15.860 lirayı buldu. Kaç? 15.860 lira mı? Abi şöyle hani bir kıçlık yer için, ya bırak oturmayı, ev kurmayı falan. Bir kıçlık, burası benim istediğim gibi döneyim diyebilmen için kabaca 6 tane asgari ücret sıkman gerekiyor. Muğla Fethiye %58, Antalya Kemer %58, Bodrum Gümüşlük %59, Bodrum Torba %67, Bodrum Çarşı %68 ve Bodrum Yalıkavak'ta %69 artış olmuş metrekare fiyatlarında. Vay arkadaş ya. Sudan sebep. İstanbul Esenyurt'ta yüzden fazla çocuk zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Şebeke suyu incelemeye alındı. Hep CHP'nin işleri. Hep. Yemin ediyorum. Kılıçlar ondan oluyor. Serenay Kaptan. Göcek'te tatil yapan Serenay Sarıkaya denizi sevdi. Mikrofonlarımızı uzattık kendisine. Dedi ki denizi sevdim. Bunun üzerine tabii Reuters falan direkt abonelerine haber geçmeyi durdurdu. Dedi ki geç onlar, onlar önemsiz. Serenay Sarıkaya denizi sevdim diye beyanat verdi. Beğendiği bir tekneyi almak için satıcılarla bağlantıya geçti. Bu işte haber. Oğlum böyle haber olmaz bak, böyle haber yapılmaz. Hani tekneyle bağlantıya geçtiğine ilişkin bir şey yazarsın, ne bileyim gösterirsin, şu kadar yazarsın mesela parası. Haber tamamen uzmandan geldiği için birinden duymuş mesela Bodrum'da hakikaten Gümüşlük'te pardon Göcek'te özür dilerim. Göcek'te tatil yaparken kahve içerken kahveci söylemiştir bunu. Abi o kız yok mu o uzun boylu olan ya? O şey yapmış, tekne alacağımıştı. Yaz. Şu çocuğun Venezuela'da tatil yapmaya hakkı yok mu ya? Gemisi var diye mi yapıyorsunuz şunu? Günah be. Günah. Vallahi günah ya. Hocam benim prostatım büyüdü. Ne yapayım? Gelip tutayım mı? Doktora gideceğim. Bana ne anlatıyorsun mektupla? Sonra hanımla sıkıntımız başladı. Yani bir araya geliyoruz ama tam rahatlayamıyoruz. Bir araya geliyorsunuz ama tam ne yapıyorsunuz bir araya geldiğinizde? Bence siz ilişkinizi bir gözden geçirin. Tam rahatlamadan kasıt ne yani? Kabak çekirdeği ye dediler. Kim? Arkadaşlar. Çok doğru yere başvurmuşsunuz. Yani adam gidiyor kahvede oturuyor. Diyor ki arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Hanımla tam rahatlayamıyoruz. Masadakiler de toplu olarak diyorlar ki 1, 2, 3. Kabak çekirdeği. 3 hafta geçti, tık yok. O kadar yediğin 3 kilo kabak çekirdeği de gitti. Parası da ayrı. Soru hazır mıyız? Sizce çifte kavrulmuş daha mı iyi olur? İşte uzaylılar gelecekse tam burada gelmesi gerekiyor. Vallahi hocadan başlayarak bunların tamamını sıkarak posa yapacak. Ciddi söylüyorum. Ha posayı kullanmak üzere değil. Posa olarak dökmek için. Olmaz çünkü zaten bir boka yaramaz bu. Bence üroloji ve iç hastalıkları uzman takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavisi al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir. O da onu diyor işte. Sadece diyor prostat diyor büyüyor diyor. Şimdi hocam tıpta ayıp olmaz da yani beni de daha açık konuşturma. Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroid hormon hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir. Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama. Bu arada kabağın kesin de büyük yazmış. Hocanın Türkçe konusu hakkında, Türkçe hakkında hiçbir fikri yok biliyorsunuz. Yani öyle bir dil var, ben de duyuyorum sağdan sola konuşuyorlarmış. Çifte kavrulmayla ilgisi yok. Dikkat, ailenin rahatlamasını istiyorsan doktor takibinde kal. Bundan sonra aramızda böyle mi diyeceğiz? Rahatlama olarak mı anacağız metnin bundan sonraki bölümünde? Rahatladın mı? Rahatladım. Rahatlayamadık ya. Ailecek çok rahatımız yerinde değil yani. Rahat mısınız? Ben rahatım, hanım rahat değil. Abla rahat mısın? Yani rahatlayamıyoruz ki. İşte biz çok hak yedik. Çok hak yedik. Ama bak şu Sabi'nin hakkını yedik biz. Bu ülke abad olmaz. Ciddi söylüyorum. Olmaz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftayı benimle karşıladığınız için, burada olduğunuz için, üstelik bunu yaparken aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiğiniz için. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da söylüyoruz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey o farklılıkların içinden bir zenginlik çıkartabilmek. Nasıl bir zenginlik? Vallahi hepimizin fikirsel anlamda söyleyeceği şeyler var. Ve onların birleşiminden biz bu ülkede iyi yaşamanın kurallarını, kendi toplum sözleşmemizi çıkartabileceğimizi biliyoruz. Bunu yapabilmenin bir tane yolu var. Farklılıklarımızı bilmek ama buna rağmen küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü bunu yaparsak birbirimizden uzaklaşmayacağız ve ayrılmayacağız. Ayrılmadan yaşamanın yöntemini bulmak zorunda olduğumuzu anlayacağız. Bunun için yapıyoruz bu yayını. Ve eğer derseniz ki ya bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum. Patreon.com bu yayını destekleyebilmek için kullanacağınız ilk adres. Patreon.com. Orada Ünsal'ın adına küçük katkıları iletebilirsiniz. 2. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal'ın yazın. Ya da açmayın YouTube'u. ünsalunlu.com.tr adresine girin. Benim internet sitem orada. Abone ol düğmesini göreceksiniz. O YouTube'un aboneliği. Dokunun ona. Sadece bir tek mail adresi isteyecek. O kadar. Para pul yok öyle bir şey ya. Yanında katıl diye bir düğme var. İstersen oradan da kullanabilirsin. O abone olduktan sonra YouTube üzerinden bu yayına küçük katkılar verebilmenin yöntemi. İstersen. Kritik cümle bu. İstemezsen asla böyle bir mecburiyetiniz yok. Çünkü bu yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar parasız olacağı da benim size taahhüdüm. Ama YouTube'dan izleyenler, abone olduktan sonra bir şey daha yapmanızı rica edeceğim. Şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Beğendim tuşu. Ona dokunun eğer beğendiyseniz yayını. Çünkü o orada beğenen insan sayısı ne kadar artarsa YouTube bu videoyu tanımayanlara da önerecek o kadar fazla sayıda. Ve bu izlenme oranını artıracak. Ve bu da en sonunda gelecek ve şuraya dayanacak. Ya böyle de bir şey var. Bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilsin kardeşim. Al bak bunu da izle. Bu öneri önemli. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmez. Değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.